Ayrım 53, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 469. Türk medyasında çıkan haber yayıncılığına başka örnek vereyim. WASET, World Academy of Science, Engineering and Technology. Haydi şık, içeriğiyle de göz dolduran internet sitesiydi. Uluslararası hakemli dergilerle bağlantılar, neredeyse her branşta düzenlenen uluslararası konferanslar yapıyordu. Parayı bastıran da bunların yaptığını CV'sine, özgeçmişine ekleyip doçent veya profesör oluyordu. Ancak biraz araştırınca sitenin makalenizi uluslararası dergilerde yayımlanmış gibi, sizi de katılmadığınız uluslararası konferanslara katılmış gibi gösterdiği ortaya çıktı. Yapılan basitti aslında. Diyelim ki doçentliğinize veya profesörlüğünüze sıranız geldi. Kendiliğinden olacak hali yok ya, konferanslara katılmak ve uluslararası hakemli dergilerde makalelerinizin yayınlanması gerekli ki bunları CV'nize ekleyebilirsiniz. Gerçi dünyada 25 bine yakın hakemli dergi var ama siz öyle zahmete girecek biri değilsiniz. Şunun kolayı yok mu abi? Kültüründen de yeterince nasiplenmişsiniz, yolu buluyorsunuz. WASET'in arkasında fen bilgisi eski öğretmeni Cemal Ardıl vardı. Kendisine kızı Ebru Ardıl ile oğlu Bora Ardıl yardımcı oluyordu. 20 yıllık fen bilgisi öğretmeni Cemal Ardıl kendisine doktor PhD olarak tanıttığı için TÜBİTAK Başkanı Profesör Nüket Yetiş hakkında etik kurulda soruşturma açtırdı. Arkasından TÜBİTAK ismini izinsiz kullandıkları için noterden protesto etti. Konuya ilk dikkat çeken NTV Bilim Dergisi'nden A. Murat Eren oldu. Kendisi de akademisyen olan Eren site hakkında bilgiler verdi. Türkiye'deki yayın sayısı ile o yayınlara yapılan atıf sayıları arasındaki oransızlıklar biliniyor. Taşra üniversitelerinde akademisyenlerin ne tür yayınlarla kadro sahibi oldukları da, bu site yaptığı çalışmaları çoğunlukla başka hiçbir yerde yayınlatamayacak olan akademisyenlerin para karşılığında yayın sahibi olmalarını sağlıyor. Birkaç yüz avroyu bir araya koyan akademisyen, bilimsel sürecin çetrefilli yollarına girmeden WASET'te yayınını yayımlatıveriyor. Parayı basan akademik hayatın merdivenlerini ikişer ikişer tırmanıyor. Yayımlanmış binlerce makale, düzenlenmiş onlarca konferans düşünüldüğünde epey karlı bir iş olduğu aşikar. Herkes kazanırken ne yazık ki kaybeden bilim oluyor. Yine Doktor Eren'in yazısından öğreniyoruz ki sadece Türkiye değil, WASET'e başvuranlar arasında Bulgaristan, Hindistan, Pakistan, Fas, Mısır, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Malezya, Endonezya gibi ülkeler vardı. Bu ülkelerin temel özelliği ise bilim, bilimsel düşünce ve bilim dünyasına katkı konusunda biraz müşkülpesent olmaları. Türkiye bilim dünyasının bir gerçeğiydi bu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun yüksek öğretimde gözetim ve denetim, yasal çerçeve ve uygulamalar. Aralık 2009 başlıklı raporunda şu tespit yapıldı. Gerek denetim ve ceza soruşturması ile ilgili mevzuat altyapısındaki eksiklikler, gerekse Yükseköğretim Genel Kurulu, YÖK başkanları ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun uygulamaları nedeniyle, devlet üniversiteleri üzerindeki gözetim ve denetimi kaybetmiştir. Bu husus özellikle yükseköğretim kurum ve üst kuruluşlarının yöneticilerinin hesap verilebilirlik ile ilgili algılamalarının değişmesine neden olmuş. Ve böylece yükseköğretim alanı yolsuzluk ve usulsüzlüğün önlenememesine, artmasına elverişli bir çevre haline gelmiştir. Dipnot: özellikle internetle birlikte akademik etik ihlallerinde Türkiye'de patlama yaşanıyor. Akademik etik ihlalleri hep örtbas ediliyor. Üstelik ortaya çıkaranlara saldırılıyor. Oysa dünyadan örnek vereyim. Türkiye'de Erdoğan'ın üniversite diploması olup olmadığı tartışılırken, Macaristan'da Cumhurbaşkanı'nın çalıntı doktora tezi iptal edildi, istifa ettirildi. Almanya'da 20 kadar bakan, parlamenter ve akademisyenin çalıntı doktora tezleri iptal edildi, istifa ettirildiler. Romanya'da bakanın çalıntı doktora tezi iptal edildi, istifa ettirildi. Fark bu, en azından batıda yakalanan istifa ettiriliyor. Tıpkı ihraç ettiğimiz sebze meyveler gibi bilimsel makalelerimiz de yurt dışında yakalanıyor. Örneğin 2007'de Türkiye'deki 4 üniversiteden biri dekan, 14 fizikçinin 65 çalıntı makalesi yurt dışında yakalandı ve yayından atıldı. Bilimsel sahtekarlığa son bir örnekle konuyu toparlayayım. Doçent Kaan Öztürk, Şişme Dergiler ve Yayın Etiği İhlalleri başlıklı yazısında artık alışılan bir örnek verdi. TÜBİTAK'a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nden yani ULAKBİM'den 2011 Temmuz ayında alınan verilere göre 2010'da yayımlanan Türkiye adresli en çok atıf alan 10 yayını şöyle sıraladı. İşin tuhaflığı 10 yayından 8'inin Energy Education Science and Technology isimli adısını bilinmeyen bir dergiden gelmesi. Bu dergiye www.siascience.com adresinden ulaşılabiliyor. Emsallerine göre çok amatörce hazırlanmış ve çok eksikleri olan bir site. Sitede 4 ayrı dergi başlığı mevcut ama makalelere ulaşılamıyor. Hatta 2012 yılından önceki makalelerin özetlerine bile ulaşılamıyor. Üniversite kütüphanesi aracılığıyla girmek de makaleleri okumamı sağlayamadı. ULAKBİM Türkiye Akademik Dergi Portalı'nda mevcut değil. Web sayfasında abonelik hakkında bir bilgi yok. Sanki okunmayı istemiyormuş gibi bir hali var. Okunamayan makaleler nasıl bu kadar atıf alabilmiş insan merak ediyor. Dört derginin de baş editörlüğünü Şırnak Üniversitesi'nde rektör yardımcısı olan Ayhan Demirbaş yürütüyor. Yönetim ofisi Trabzon adresli. İletişim için sadece editörün kişisel Hotmail adresi verilmiş. Kurumsal bir e-posta adresi yok. Özetle büyük atıf sayılarına rağmen bu dergileri küçük bir grup dışında kimsenin okumadığı ve kullanmadığı belli. Yazarlar kendi içlerinde dönüp duruyor. Beraber yazdıkları makalelerde birbirlerine atıf yapıyorlar. Sayılar böylece şişiyor. Matematik Dünyası 2012. Israrla soracağız. Bilim insanları sahtekarlığa neden alet oluyor? Doçent Kaan Öztürk'ün de buna yanıtı şuydu. Sayılara dayalı bir değerlendirme sisteminde şaibeli dergilerde bol ama boş yayınlar yapmış olanlar haksız avantaj edinerek akademik kadroları doldururlar. O zaman da nitelikli bilim yapmak isteyenler için boğucu bir atmosfer oluşur. Elbette atama ve yükseltmelerde sadece sayılara bakılmıyor, dosyalar komisyonlarda inceleniyor. Ama inceleyenler gerçekten bütün makaleleri dikkatli okuyorlar mı? Kararları yayın atıf sayılarından ve yayınların yer aldığı derginin tesir katsayısından hiç etkilenmiyor mu? Kaldı ki sayı şişirmecileri kariyerlerinde yükseldikçe bu değerlendirme komisyonlarına onlar da dahil olacaklar ve kendi benzerlerine kolaylık sağlayacaklar. Dahası görünüşte çok üretken ve muteber olan bu profesörler iyi niyetli öğrencileri kendilerine çekecekler ama bu öğrencilere bilimsel araştırmanın ve makale yazmanın doğru yöntemini öğretemeyecekler. Öğrenciler sonuçta örnek aldıkları hocaları gibi olup çıkacaklar. Bunların bir kısmı gerçekle yüzleşip kariyerlerini boşa harcadıklarını fark edecek, hüsrana uğrayacaklar. Bir kısmının ise şansı yaver gidecek, kendilerine bir kadro bulacak ve sistemi yeniden üretecekler. Her iki sonuç da toplumsal bir trajedidir. Sineklerle uğraşabiliriz ama bataklık kurumadıkça yani yayın yarışı devam ettikçe yayın etiği ihlalleri artarak devam edecektir. Sayı oyunlarını yani bilimsel kaliteyi basit ve yetersiz sayısal göstergelerle ölçme alışkanlığını da sorgulamalıyız. Hala tıp konusunda aykırı ses duyduklarında ne diyor kimi çevreler? Bu konuda kaç bilimsel makalesi var ki konuşup duruyor? 11. Bölüm. Eva Hanım İsrail'e kaçtı. PricewaterhouseCoopers, PwC. Şirket muhasebeci Samuel L. Price tarafından 1849'da Londra'da kuruldu. Sonra birçok şirketle birleşerek dünya devi oldu. 158 ülke ve 721 lokasyonda bulunan bu küresel şirket, 1981'den bu yana İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki 5 ofisiyle Türk iş dünyasına hizmet sunuyor. ABD'deki en büyük 5. özel şirket olan PwC'nin 2017 yılı geliri 37.7 milyar dolar. Bunun 12.3 milyar doları danışmanlık hizmetinden geliyor. Yönetim danışmanlığı hizmetleri yani MCS şirketin en hızlı büyüyen ve çoğu zaman en karlı alanı oldu hep. En son Pfizer, Roche, Lilly, Bayer, Amgen, AstraZeneca, Novartis gibi Türkiye'de bulunan 39 küresel şirketin kurduğu Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİF'de 2012 yılında PwC şirketine Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 raporu hazırlattı. Bu ilk çalışması gibi şaşırtıcı değildi. Şöyle, Devlet Planlama Teşkilatı DPT adını duymuşsunuzdur. 30 Eylül 1960 tarihinde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükümete hazırladığı raporlar ile danışmanlık yapmak üzere kuruldu. Hükümetçe belirlenen amaçları gerçekleştirmek için kalkınma planları ve yıllık planlar hazırladı. 1989 yılında ne oldu biliyor musunuz? DPT kendi yapacağı sağlık sektöründe master planı hazırlama görevini Pricewaterhouse şirketine verdi. Tabii ki bu işbirliğini dayatan Turgut Özal'dı. Tabii ki perde arkasında Dünya Bankası vardı. Neler oluyordu? Türkiye'de sağlık serbest piyasanın inisiyatifine nasıl bırakıldı? Washington konsensüsü. Önce size birini tanıtayım. Adı C. Fred Bergston. Doğumu 1941. Amerikalı ekonomist ve politik danışman. 1967'de Rockefeller'ın kurduğu dünyayı yöneten düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde bulundu. Ardından ABD dış ekonomik politikasını koordine eden Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Henry Kissinger'a asistanlık yaptı. Ardından George Soros'un finanse ettiği Brookings Enstitüsü'nde görev yaptı. Ardından ABD Hazine Departmanı'nda Uluslararası İlişkiler Sekreter Yardımcısı olarak çalıştı. Ve ekonomist Bergston 1981 yılında Washington DC merkezli kurulan düşünce kuruluşu Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün EEE başına geçti. Zaten enstitüyü de küresel meseleler üzerine araştırma ve analizlerle katkıda bulunma amaçlı Alman Marshall Fonu GMF önerisiyle C. Fred Bergston kurdu. GMF ise ailesi 1940'ta Almanya'dan kaçan Guido Goldman tarafından Marshall Planı yardımının 25. yıl dönümünde Avrupa ve ABD ilişkilerini destekleme çabası için lobi yapmak maksadıyla 1972'de Washington DC merkezli kuruldu. Yani Alman Marshall Fonu'nun yani GMF'nin desteklediği, başkanlığını Dış İlişkiler Konseyi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Henry Kissinger'a asistanlık yapan C. Fred Bergston'in yaptığı Uluslararası Ekonomi Enstitüsü EEE, 1989'da bir kavramın doğmasına sebep oldu. Washington Konsensüsü. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde 1981'den beri araştırmacı olarak bulunan İngiliz ekonomist Profesör John Williamson, Washington Konsensüs terimini kullanan ilk ekonomist oldu. Neydi bu konsensüs? Süslü laflar etseler de Washington Konsensüsü az gelişmiş ekonomilerin iş gücü piyasasını küresel şirketler tarafından sömürüye açmanın yoluydu. Washington DC'de bulunan IMF, Dünya Bankası, Amerikan Hazinesi, kurumlar ABD'nin merkezde olduğu küresel serbest piyasa düzeni konusunda anlaşmıştı. ABD etrafında bütün dünyayı halka halka iç içe yeni ekonomik sisteme geçireceklerdi. İşte uzlaşma buydu. Zamanla bu uzlaşmaya Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Merkez Bankası da katıldı. Washington Uzlaşması neoliberal ekonomik anlayışa uygun politikaların vücut bulmuş haliydi. Özü şuydu, ekonomide kamu sektörünün küçültülmesi. Kamunun ekonomi üzerinde belirleyici rolünün azaltılması, bütçe dengesinin sağlanması. Böylece neoliberalizm devleti rekabetin önünde engel görerek Türkiye'de kulağa hoş gelen denk bütçe ve özelleştirme gibi süslü laflarıyla ekonomide kamunun etkisini azaltmanın yolunu buldu. Mesela doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekebilmek ve mal sermaye akımlarını serbestleştirmek için mülkiyet haklarını güvence altına almak gibi. Yazdım, 1980'ler neoliberal iktisat politikalarını savunanlar piyasayı her derde deva olarak göstererek yapısal uyum programlarına ülkeleri ikna edip yeni pazarlar yarattı. Satacakları ürünlerden biri de hastalık idi. Uzlaşma dedikleri buydu. Her ülkeye benzer iktisat politikasının salık verilmesi, bir doktorun bütün hastalara aynı teşhisi koyup aynı reçeteyi yazmasıydı. Ki sağlık sektöründe de yaptıkları bu olmadı mı? Sonuçta üçüncü dünyada siyasi güce kavuşmak için bu konsensüse uyacak sağcı solcu ya da etnik partileri iktidara getirdiler. Türkiye'de son 40 yılda ANAP ve AKP bunun tipik iki örneği oldu. Dünya Bankası'nın Türkiye marifetleri. Washington konsensüsü tıp sağlık alanında ülkemizde ne yaptı? Öncelikle Dünya Bankası Türkiye ve benzeri ülkelerde tıp sağlık uzmanlarının hemen hiçbirinin katılımı olmadan toplantılar gerçekleştirdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda her ülke için sağlık durum raporu hazırladığını açıklasa da hepsi birbirinin kopyasıydı. Türkiye'de şunu yaptılar. Dünya Bankası kredisiyle Devlet Planlama Teşkilatı yani DPT adına 18 Mart 1986 tarihinde Türkiye Sağlık Sektörü Araştırması yapıldı. Dünya Bankası yine DPT aracılığıyla Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Mevcut Durum Raporu hazırlama görevini 1989 yılında Price Waterhouse şirketine verdi. Türk Tabipler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarının çağrılmadığı toplantılarda yapılan tespitler dünya ülkelerinin tümü için genel özellikler taşıdı. Özü şuydu, maliyetin karşılanamayacak boyutlara ulaştığı ve önlem alınmadığı takdirde var olan durumun daha da derinleşerek sağlık krizi yaratacağı korkusu yayıldı. Ne yapılırsa krizin atlatılacağını da açıkladılar. Sosyal güvenlik kurumları birleştirilmelidir. Kamu verimsizdir, hemen özelleştirme yapılmalıdır. Hastaneler işletmeci olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin maliyeti çoktur. Herkes bedelini gelir durumuna göre ödemelidir. Ve bu sebeple genel sağlık sigortası GSS uygulanması şarttır. Kamu özel ortaklığıyla şehir hastaneleri kurulmalıdır. Sağlık ocağı yerine aile hekimliği sistemine geçilmelidir. Türkiye Sağlık'ta Küreselleşme Projesi'ne 7 Ekim 1988 tarihinde kanun hükmünde kararname ile dahil oldu. Dünya Bankası tarafından ortaya atılan çok taraflı yatırım garanti sözleşmesi yani MIGA'nın altına imza koyan Türkiye, MIGA'nın kurucusu olarak şu kısıtlamalara tabi oldu. Yabancı şirketler hakkında yatırımın mülkiyetinden veya denetiminden veya elde edeceği önemli çıkardan mahrum edecek şekilde idari ve hukuki tedbir alamazsınız. Yabancı şirketler ve yatırımların sözleşmelerini herhangi bir şekil ve gerekçeyle ihlal edemez, tanımamaya kalkışamazsınız. Bu özünde Osmanlı pazarını tamamen ele geçiren 1838 yılındaki İngiltere Ticaret Antlaşması'nın benzeriydi. Aynı pazarı ele geçiren soygun projesi hayata geçiriliyordu. İstisnasız bütün hükümetler ve sağlık bakanları söz konusu sağlıkla dönüşüm programının Türkiye için özgün olduğunu, ülkemizin sağlık durumuyla sosyal, ekonomik ve kültürel yapısının dikkate alınarak hazırlandığını söyledi. Yalandı. Dünyanın dört yanında aynı projeyi hayata geçirdiler. Ah neler yapmadılar. Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde 1991 yılı başı itibariyle Dünya Bankası'ndan gelen kredilerin kullanım alanlarının belirlenmesi ve koordinasyonu için Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü SPGK kuruldu. Bu adım Türkiye'de sağlık reformunun başlangıç aşaması oldu. Sağlık Bakanlığı 23-27 Mart 1992 tarihlerinde Ankara'da 1. Ulusal Sağlık Kongresi düzenledi. SPGK yetkilileri özellikle akademisyenlerle küçük gruplar halinde yaygın ikna toplantıları gerçekleştirdi. Raporun hemen ardından Ağustos ayında TBMM'ye sunulmak üzere hazırlanan Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dökümanı kamuoyuna sunuldu. Gelen 50'yi aşkın yanıt arasında bakanlık sadece 6 muhalif görüşe yer verdi. Aslında döküman özgün değildi, tamamen Dünya Bankası'ndan tercümeydi. Tüm çalışmaların parasını Dünya Bankası verdi. 7 Ekim 1990 tarih ve 20.658 sayılı resmi gazetenin Milletler Arası Anlaşma bölümünde ülkemizdeki sağlık reformları kapsamında gerçekleştirilecek temel sağlık hizmetleri projesinin dış finansman ihtiyacının karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan sağlanan krediye ilişkin ikraz anlaşması ve ek mektubun onaylanması hakkında karar başlığıyla yayımlandı. Birinci proje olarak da bilinen anlaşmayla toplamı 146.6 milyon dolar olan bütçenin 75 milyon dolarını yani %51'ini Dünya Bankası verdi. 22 Aralık 1994 tarih ve 22.149 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve ikinci proje olarak da bilinen ilkiyle aynı adı taşıyan projenin toplam 213.6 milyon dolarlık bütçesinin 122 milyon dolarını yani %63'ünü Dünya Bankası verdi. 17 Aralık 1997 tarih ve 23.203 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 3. proje olarak da bilinen projenin 14.5 milyon dolarlık bütçesinin tamamını Dünya Bankası verdi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 480.